İslam'dan Hayata Ölçüler. Hazırlayan ve sunanlar Nureddin Yıldız ve Ahmet Taş Getiren. Ahmet Taş Getiren ve Nureddin Yıldız'la İslam'dan Hayata Ölçüler başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. İslam'dan Hayatımıza Ölçüler programımıza hoş geldiniz. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. Değerli misafirim, muhterem Nureddin Yıldız hocamız. Onunla haftada bir İslam'dan Hayata Ölçüler programımızı icra ediyoruz. Bu ikinci programımız. Evet, hayatımıza İslam'dan ölçüler konusunu değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. O eksende sohbet ediyoruz. Geçtiğimiz hafta İslam bizim neyimiz olur? İslam'ın kapsama alanı, İslam ve hayatımız, hayatımıza İslam'dan ölçüler gerekli mi? Neden bu konuyu konuşuyoruz sorusu etrafında sohbet ettik. Bugün biraz amentü üzerine konuşalım diye düşünüyoruz. Yani İslam dediğimizde hemen aklımıza amentü gelir. Amentü, hocama da soracağım ama amentü kelime anlamı iman ettim demek. İslam'ın İman esasları var, inanç esasları var. Eskiden dedelerimiz, yani torunlarının ellerinden tutarlar, İlk öğrettikleri şey amentü olurdu. Amentünün böyle Arapça bir ifadesi var. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi diye devam eden bir Arapça ifadesi var. Türkçesi işte inanç esasları şeklinde ifade ediliyor. Allah'a iman, meleklere, kitaplara, işte peygamberlere, ahiret gününe diye devam eden inanç esasları var. Ya bu inanç esasları bir insanın Müslüman olmasının esasını oluşturuyor. Ya inanç esaslarında bir kopma insanın İslam'la ilişkisini şu veya bu şekilde etkiliyor. Onu konuşalım diye düşündüm. Onun çünkü hayatımıza yansıyan, hayatımızı biçimlendiren çok temel bir özelliği var. Yani bir yerde İslam'dan hayata ölçüler meselesi de doğrudan amentü ile bağlantılı, inanç esaslarıyla bağlantılı. Onu konuşalım istiyorum. Hocamdan şöyle bir amentü neden önemli diye başlayarak değerlendirelim hocam.
İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Önce şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Genelde bir sözleşme yapılır. Protokol, işte telefon hattı alıyorsun vesaire. Bilhassa devletle bağlantılı alanlarda hemen önüne bir form getiriliyor. İnce ince yazılarla yazılmış. Şurayı gösteriyor parmağıyla.
İmzala bunu.
Şurayı imzala diyor. Onu okumaya kalksan onun da vakti yok, senin de yok. Kalın kalın kağıtlar. Hemen bir imzalıyorsun. Matbu olduğu için de insan şüphelenmiyor. Herkese bunu imzalattırıyorlar muhakkak.
Gibi, evet öyle. Öyle.
Herkes televizyon alırken, telefon alırken, hat alırken bunu imzalattırıyorlar. Dolayısıyla kandırılmam muhakkak doğrudur. Nereye imzalayacağım abi diyorsun oraya. Ona ismini de yaz diyor.
Evet.
Hatta noterler dikkat ederseniz beyefendi şurayı imzala dediği zaman yukarıdakileri okudun değil mi diyor.
Evet.
Bir saniye içinde okumadığıma göre yazarken gördüm seni herhalde doğru yazmışındır diyoruz. Evet. böyle yaşlı noterler, dikkat ediyorum, önce bir oku diye ikaz ediyor.
Evet.
Oku diyor.
Başta oku, sonra anla neyi imzalıyorsun.
Ama hemen oraya bir imza hızlı bir şekilde, sonra fırtınalar kopuyor tabii.
Evet.
İmzaladığın şey
bedeli geliyor.
Hep senin aleyhine oluyor.
Evet.
Şimdi amentü dediğimiz şey çok Türkçeleştirilmiş bir ifade. Amentü billahi ve melaiketi, Allah'a, meleklere, işte o altı şeye iman ettim ifadesinin Türk halkı tarafından özetlenmiş deyimidir amentü.
Evet.
İman ettim
kelime
diye.
Arapça ama biz Türkçe gibi biliyoruz. Ha. Tıpkı Bismillahirrahmanirrahim sanki
besmele
Türkçe
der gibi.
Evet,
hani Bismillahirrahmanirrahim'e besmele, evet, besmele diyoruz ya.
Evet.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin'e de hamdele diyoruz.
Evet.
Aynen onun gibi amentü iman ettim demek.
Evet.
İman esasları demek değil ama oturmuş bir,
evet,
deyim. Çok hoş bir oturuş. Güzel,
evet,
yani. Amentü, evet, esasları bitti.
Evet.
Özü bu. Şimdi şu telefon alırken, hat alırken imza gibi bir amentü okumak var. Buyurduğunuz gibi biraz önce, evet, işte çocuklara hemen iman esasları diye bir giriş yapılıyor. İslam esasları deniyor. İnşallah İslam esaslarına
onlara da
gireceğiz inşallah. Şimdi iman esasları altı temel esas. Bunlara bizim şu telefon hattı alırken şurayı imzala dendiğinde çocuklarımızın da oğlum mümin olmak için şu altı şeyi say der gibi söyleme var. Bir de ısrarla üzerinde durmamız gereken, Ebu Talip bu imzayı atmadı.
Evet.
Peygamber aleyhisselam efendimize,
Ebu Talip Peygamber Efendimizin amcası.
Amcası. Bir, evet, de çok önemli bir, Ahmet Bey çok hoş, benim böyle çok cazip dikkatim, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın efendimize sadakat ve hizmet süresi 23 senedir.
Evet.
Vahyin ilk gününden son gününe kadar. Ebu Talip'inki daha uzun. 5 yaşından,
evet,
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 53 yaşına kadar 40 küsür sene hizmet etti Efendimiz'e.
Yani Peygamberimizin en çok herhalde Müslüman olmasını istediği insanlardan birisi.
Neden?
Mi?
Çünkü onun, evet, ölümü sarstı Efendimiz'i.
Evet,
gece,
evet,
işte Taif'e gitti, hicret etme zorunda hissetti kendini. Yani Ebu Talib'in yokluğu
çok önemliydi. Evet.
Hadice annemiz de onun yokluğuna hüzün,
hüzün yılı deniyor.
Hüzün yılı,
evet, evet.
Böyle bir insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son anında o protokolü önüne koydu. Amca şunu bir imzala, gerisine ben şefaat edeceğim. Meşhurdur bu ifadesi.
Evet, evet.
Atmadı imza.
Evet.
Neden? Çünkü gerçi o dönem hiçbir müşrik imzalamadılar o kontratı.
Evet.
Körü körüne teslim olmadılar. Hatta defalarca duymuşuzdur, geliyor Muhammed ne istiyorsun bizden, şunları bir daha izah et diyor.
Evet.
Mesela İmran bin Hüseyin isimli birisi var. İki maddeye itirazım var senin, yoksa ben iman edeceğim diyor. Birincisi diyor, sen diyor cihat gerektiğinde cihat etmeyen olmaz, mümin olamaz diyorsun. Ben canımı senin için mi bugünlere getirdim diyor.
Evet, sanki İkin, cihat
ölümden korkarım.
Evet, ölümden korkuyor. Evet.
İkincisi de ben malımı senin fakirlerin için toplamadım diyor.
Evet.
Zekat da veremem diyor. Efendimiz de elini tutuyor onun. Böyle hani kurbanda pazarlık sıkılır ya. İmran diyor. Yahu zekat yok, cihat yok. Cennete neyle gireceksin sen diyor.
Evet.
Bu birkaç defa tekrar edilince peki Muhammed kabul ettim diyor. İman,
evet,
ediyor. Bu körü körüne kontratı imzalamadığını gösteriyor.
Evet.
Ebu Talip imzalamadı.
Evet.
İçeriğine baktı. Halbuki tamam yeğenim dese imandı bu.
Evet.
Tamam yeğenim diyecek. Başka bir diyeceği bir şey yok yani.
Evet.
Tamam yeğenim. İki kelimeyi söylemedi.
Evet.
Hani kelime-i tevhidi uzanmasına da vakit yoktu zaten. Tamam diyecek.
Evet.
O tamam ifadesi çıkmadı, iman olacaktı.
Evet.
Burada çok önemli bir nokta var. Biz belki çocuklarımıza, yavrularımıza say diyoruz. Hatta çok dikkatimi çekiyor. Biz hoca olarak bir eve girdiğimizde ev sahibi hemen işte küçük kız çocuğunu getirir. Hoca amcası bak bakalım benim oğlum neler biliyor.
Evet. Doğru.
İşte yahut annesinin bir başörtüsünü koyarlar.
İhlası okutur.
İhlas.
Fatiha'yı okutur.
İmanın şartlarını sayar. İşte benim derslerden birini dinlemiş çocuk,
evet,
onu söyler. Ondan sonra annesinin başörtüsünü takarlar, getirirler. Bak hoca dedesi yakışmış değil mi?
Evet.
Tabii Bunlar ev ortamında güzel şeyler ama Blue çağına gelince hiçbir çocuğu bana getirmiyorlar bir daha. Yani farz olunca çocukları göremiyorum evlerde. Evet. Ne zaman farz değil, şeytan gıdıklamıyor tabii alttan. İstediğini okutuyorsun. Ashab-ı kirama, işte o Ebu Talip örneğine onun için dönmek istiyorum. Özümsenmiş, ince puntolu maddeleri bile dikkatle okunmuş bir kağıda imza attılar.
Yani tabii kağıt diyorsun ama kağıt yok. Ama yani sen bunu değerlendirme sen böyle anlamda bunu söylüyorsunuz.
Mesela iman edeceksiniz deyince... Bu imanın tamam abi dediğin gibi olsun şeklinde bir pazarcı cümlesi olmadığını...
Olmadı, evet.
Artık hayatın orada bitip Medine'de başlayacağını...
Evet.
Mesela hicret kavramını... Mesela işte meşhur Ebu Zer radıyallahu anh'la diğer bir Bilal iki sahabi tartışıyorlar. Ebu Zer'e ithamı ne Efendimizin hala cahiliye kalıntısı mı?
Evet.
Çünkü iman... İnsanları renklerine göre ayrı tutmaya veda etmeyi gerektiriyordu.
Evet.
Bu nedenle imanı şöyle ince ince puntolu harflerle yazılmış bir kontratı imzalamak değil, göklerdeki bir yıldızı izler gibi maddeleri izlenebilen bir şeye iman etmek gerekiyor. Altı esas: Allah, melekler, peygamberler, kitap, bunları saymak çok kolay.
Evet.
Bunların önce hangisini sayacaktın çok da önemli değil. Peygamberlerden önce kaderi getirmiş, kaderden çok da önemli değil.
Evet.
Ama bir müminin ezan okunduğunda sabahleyin, ezanı duyduğunda, ezan vaktinin geçmek üzere olduğunu, yani sabah namazına kalkmazsa sabah namazının kazaya kalacağını saate bakarak anladığında, meleğin de yanı başında o dakikada elinde defter beklediğini hissediyorsa ve bu melek beni yazacak diye kalkıyorsa, amentü billahi ve melaiketi var demektir.
Evet.
Bunun dışında ince puntolu bir kağıda imza atmış, meleklere iman ediyor ama sabah namazına kalkması gerektiği yerde o meleği görmüyor.
Evet.
Sol tarafındaki meleğin bankaya girerken onu izlediğini ve banka kayıtlarını tuttuğunu hissetmiyor. İse eğer, burada imansızlık var demeyelim, bu çok tehlikeli bir cümle.
Evet.
Ben yani sözlerimin başında söyleyeyim bunu. Küfür anlamında kullanamayız bu cümleyi.
Evet,
kalp
evet.
Allah'a açık bir kapı.
Muhakkak, evet.
Bir, herhangi birimiz kalple ilgili bir şey kullanmamız doğru değil. Başta bunu itiraf edelim. Ama iman ashab üzerinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ilk dostları üzerinden, Allah'ın razı olduğu insanlar üzerinden ölçüldüğünde, Allah dostları örnek alındığında iman nedir sorusu
çok
önemli. Yani yoksa varlığı yokluğunda haşa kimsenin kalbine, kendi kalbimizin
yani
garantisi
yok. Yani hiçbir şeyi
zaten
biz burada müşahhaslaştırmıyoruz hocam, evet. Ama prensipleri konuşuyoruz. Yani ama bu
aslı
prensipleri
bu
de bilmek gerekiyor. Kendi hayatımızı bir anlamda, yani nerelerin doğru, nerelerin yanlış, değil mi? İleride bizim hesaba çekilmemizi, çekilmemiz neticesini doğuracağını bilmek açısından da bunların sınır hatlarının işaretlenmesi lazım.
Yoksa yani kendi kalbimizde de bir garantimiz yok bizim.
Tabii.
Yani,
ki, evet.
İnşallah koruruz kalbimizi.
Evet.
Şimdi imanın bir böyle sayılan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bir bölümü olur. Bir de bizim için kan durumuna gelmiş, kılcal damarlarımıza kadar etki etmiş bir iman olur. Kılcal damarımıza kadar etki etmesi nedir? Yani önümüzdeki bir internet, bilgisayarda internet sayfasına bakarken caiz olmayan müstehcen bir resim geldiğinde göz kapakları kılcal damarlarla hareket ediyor. Hemen göz kapaklarını aşağı indiren, sağ elde fareyi hareket ettirip o sayfayı geçmeyi sağlayacak şekilde hareket ettiren hissiyat, işte meleklere imandır.
Evet.
Vel-yevmil ahir dediğimiz ahiret gününe imandır.
Evet.
Ahiret gününe iman, yani bu dünya bir gün çökmesi gerekiyor. İşte ozon tabakası bozuldu, mecbur dünya yıkılacak. Dolayısıyla dünya bitecek, cennet diye bir hayat başlayacak. Buna iman etmek değil, ahirete iman etmek. Bir gün hesap vermek için dirileceğim yer, ahiret dediğimiz o. Çünkü o cennet cehenneme hesaptan sonra gidilecek.
Tabii.
Dolayısıyla mümin altı şeye inanarak yaşar, imanın altı esası vardır dediğimiz zaman, mümin secdedeyken de, bankadayken de, arkadaşıyla otururken de, eşiyle beraberken de, çocuklarıyla beraberken de, balkonundan bir ağacı seyrederken de, bahçesini kazarken de hep müsbet ve menfi durumlarda.
Evet.
Yani mesela bir annenin çocuğunu emzirdiği bir esnada, Rabbimin emaneti bu, melekler görüyor emzirdiğimi şu anda, kaydediliyor, emzirdiğim kadar bana ecir verilecek der. İman esasları o kadını annelikten daha önce hareket ettirmiştir.
Evet.
Çünkü ben bunu sabahleyin emzirdim, ağlayıp durmasın der, annelik hakkıdır bu.
Evet.
Ama emzirdiğim süt damlası kadar Rabbim karşılık verecek der, artı anneliktir bu.
Evet. Evet.
İman artı anneliğe taşımalı bir kadına.
Evet. Yani bir, sadece fiziksel bir ilişki.
Fiziksel
değil
annelik
mi?
Boyutu, evet. Kadınlık boyutu.
Evet.
Aynı şekilde bir babanın eve 100 gram peynir getirirken babasın, mecbur getireceksin. Bu, evet, babalık boyutu, insanlık boyutu. Rabbimin emaneti, bu peynir benim sadakam olacak deyip iyisinden ver benim yavrumun peynirini.
Evet.
Yavrum daha iyisini yesin, Rabbim de bana cennette iyisini versin. Ahirete iman, evet, devreye girmiş. Burada çok önemli bir şeyi oturtmak istiyorum zannediyorum. Yani meleklerinden kadere, ahiret gününe, kitaplara imanımız bizim 24 saat kılcal damarlarımıza kadar her yerde bizim hareket noktamız olmalı. Bizi dürten, hareket ettiren hissiyatımız olmalı. İman budur. Ebu Talip sözlü bir şekilde evet doğru diyorsun yeğenim, ben de Allah'a iman ediyorum demedi. Kılcal damarlarını hareket ettirmeyeceğini biliyordu. Delikanlı bir şekilde de ikiyüzlülük yapmak istemedi. Delikanlılığına yakıştıramadı bunu.
Evet.
Kabul etmediğini söylemek istemedi.
Evet.
Ebu Bekir teslim olduğunda da bütün damarları teslim olmuştu.
Evet, evet.
Böyle bir iman söz konusu olunca herhangi bir sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarım saat faizin kötülüğünü ikna etme ihtiyacı hissetmedi.
Hissetmedi.
Bir kelime
teslim
söyledi.
Oluş.
Evet. Allah bunu yasaklıyor dedi.
Evet, evet.
Bitti. Herhangi bir sahabi kasalar dolusu bir ganimeti Peygamber aleyhisselama getirirken iki tane cebine koyamadı.
Evet.
Niye? Melekler görüyor diye iman etmişti bir kere.
Evet.
Uyurken ve uyanıkken, kalabalıkta ve yalnızlıkta, gece ve gündüz beraber dolaşan melekler iman ettiğimiz meleklerdir.
Evet, evet. Hocam yani Mekke dönemi var, bir malum Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, bir de Medine dönemi var. Mekke dönemi eğitiminin genelde bir iman esasları eğitimi olduğu bilinir. Yani Allah'a iman, işte varlığına iman, tevhide iman, ahirete iman ana eksende olmak üzere bir iman esasları eğitimi. Yani o işte faiz yasaktırın şeyi,
altyapısı.
Altyapısı böyle bir Mekke'de oluşturuluyor. Yani bu da yani iman eğitiminin, değil mi? Bir amentü eğitiminin, bir Müslümanın şahsiyet eğitiminde, kişilik eğitiminde çok temel bir esas olduğunu ortaya koyuyor. Yani bir tür ruh dokusu, değil mi? Böyle bir ruh dokusu oluşturuyor. Yani artık işte farklı bir insan olma oradan başlıyor gibi bakıyorum.
Başlaması gerekiyor.
Evet, başlaması gerekiyor gibi
şimdi,
bakıyorum.
Ona şöyle bir müsaade ederseniz izahat getireyim. Yani Kur'an'ımız, Müslümanlığımız bizim bir inandığımız şeyler, iki yaptığımız şeylerden oluşuyor.
Evet.
Yaptığımız şeylere ibadet diyoruz, ahlak diyoruz. Bunlar hep Medine eğitimidir.
Evet.
Medine'de geldi bunlar.
Muamelat diyoruz.
Muamelat diyelim. Yani ben o ağır ilmi deyimleri kullanmayayım dedim.
Evet, güzel.
İnandığımız şeyler, yaptığımız şeyler.
Evet.
İnandığımız şeyler Mekke'de öğretildi.
Evet.
Yapacağımız, yapmamız gereken şeyler Medine'de öğretildi.
Evet. Yani hayatın tanzimine ilişkin şeyler, kurallarına ilişkin olanlar Medine, evet.
Medine
mektebinin.
Kaynaklı. Medine mektebi.
Evet.
Şimdi bunu da varsayım olarak konuşmuyoruz ama.
Tabii.
Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinin nerede indiği, hemen hemen hangi ayetin nerede indiği biliniyor. Evet. Nerede geldiği biliniyor. Tabii. 23 yıllık bir süreye yayılmış. Bunun 13 yıllık Mekke dönemine, Mekke'de inen ayetler, sureler diyoruz. Bunlar belli. Oradaki surelerin tamamına yakınının, yani Mekke'de inen surelerin tamamına yakınının konusu imandır.
Evet.
İman ve inanmayan eski milletlerin sorunları.
Evet.
Onlara inen cezalar, azaplar. Evet. Cennet ayetleri, cehennem ayetleri hep Allah'a.
Kıyamet.
Kıyamet sahnesi, hayatın, dünyanın gerçek yüzü.
Evet.
Ya ahiretin gerçek varlığı.
Ya bir zihniyet dönüşümü yaşatıyor. Evet.
Evet. Bu oluşturulmuş diyebiliriz ki, şöyle biz en çok mesela namazı ibadet olarak biliyoruz. Şöyle vurgulayalım. Namazın kılınmasını inandırmaya 13 yıl harcanmış, kıldırmak için bir ay harcanmış.
Evet, çok önemli, çok ilginç. Yani, evet.
Dolayısıyla bizim çocuğumuzun, mesela hep çocuk üzerinden örnek alalım. Evet. Herhalde hocalığımızdan kaynaklanıyor bu bizim. Çocuğumuzun namazı nasıl kılacağını öğretmemiz bir saatlik, bilemedim, bir günlük bir iştir. Evet. Ama çocuğun sabah namazına kalkmasını hayatın doğal bir gereği, kahvaltıdan daha önemli bir gerek olarak öğretmemiz için çocuğun hele bir 5 yaşında başlayıp en az 13 yaşına, 20 yaşına belki gidecek kadar uzun bir zaman olması gerekiyor.
Evet.
Bunu da müsaadenizle bir örneklendirmek istiyorum. Efendimizin çok meşhur bir hadis-i şerifi vardır. Çocuğunuz 7 yaşına geldiğinde ona namazı emredin diyor.
Evet.
10 yaşında da kılmazsa hala kötek vurabilirsiniz diyor.
Hı hı.
Dayak demiyorum. Çünkü hadis-i şerifler dayak vurmakla ilgili öyle kurallar çiziyor ki bizim ana babalarımızın attığı dayak çeşidi yok Peygamber Aleyhisselam'da. Kötek diyeceğimiz elle itme şeklinde dayak var.
Evet.
Çünkü hadis-i şerifler dayağın ölçüsünü koyuyor. Bir gün onu inşallah aile konusu
hocam,
olarak
benim,
görüşürüz.
Yani kısa bir ara vereceğiz ama bir şey var. Bizim İmam Hatip'e ilk geldiğimizde bize Kur'an'ı öğreten bir hocamız vardı. Sandal Hoca. Eski medrese hocası. O zaman henüz İslam enstitülerinden mezun verilmemiş.
Kaç yıllarından bahsediyorsunuz?
60-65 arası. İşte 66 arası. Yani yeni yeni bizim son sınıflardayken mezunlar gelmeye başladı. Muhammed Eroğlu vesaire gibi hocalarımız. Şimdi Sandal Hoca böyle bembeyaz giyinen, biraz tıknaz bir insan ama o kadar sevimli bir yüzü var.
Soyadı mı Sandal?
Ha, Mustafa Sandaloğlu. Evet. Sandaloğlu diye. Eski medrese hocalarından. Şimdi içimizde yaramaz olan arkadaşlarımız vardı. Hocanın cezası şuydu, gelirdi kulak mememizden böyle tutardı. Bilirdik ki Sandal Hoca'yı kızdırdık. Yani dayak dediğinizde şimdi herhalde farklı çeşitleri var. Yani bir baba mesela kötek dediniz siz, bir baba çocuğunun kulak memesini tutunca da belki bir müeyyide, değil mi? O kötek bir müeyyide yaptırım yani. O anlama gelecek. Belki başka bir yüzü, şüphesiz, yüzü mesela şüphesiz. Babanın yüzü ya da üzüntüsü. Bak beni kırdın evladım. Değil mi? Bu da belki bir tür şeydir. Yani yaptırımdır, müeyyidedir.
İyi bir babanın kaşlarını evet. çatması yeterli.
Yeterli.
İyi bir,
evet.
İyi bir annenin sevgiyi azaltması en büyük dayak
evet.
zaten.
Evet.
Dövmeye
evet.
gerek yok anne için.
Evet.
Şimdi ben ona döneyim. Hı, müsaade ederseniz.
Estağfurullah.
Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? 7 yaşında emredin. 10 yaşında kötek vurabilirsiniz diyor. Kime? Namaz kılmayan çocuğa.
Evet, evet.
Kılmıyorum diyen çocuğa. Burada çok önemli bir nokta var. Bu söz Medine'yi anlatıyor. Evet. Bilal'in ezanıyla beraber çarşının kapanıp mescide yığıldığı, kimsenin namaza itirazının olmadığı, namaz kılmayana kızın verilmediği, namaz kılmayana kafir muamelesi yapılan Medine'de.
Evet.
Ne diyor? 7 yaşında başlayın diyor. 7, 8, 9, 10. Medine'de Bilal'in yanında Peygamber Aleyhisselam'ın ashabını namaza ısındırma süresini 4 sene ayırıyor Peygamberimiz.
Evet, evet.
4 yıl.
4 yıl doğru.
Namazsız insan yok.
Evet.
Namazda hayat duruyor.
İklim
namaz iklimi.
Evet.
Göklere bitişmiş bir Medine bu.
Evet, evet.
Buna rağmen orada 4 yıl Efendimiz istiyor namaz eğitimine. Öğretimi zaten biliyor çocuk. Annesinin babasını
evet,
görüyor.
Evet, tabii ki.
Bizim ezanla beraber dükkanlar kapanmaz. AVM'ler sonuna kadar açık. Yani bizde namazın ezandan başka hiçbir fonksiyonu yok toplum içerisinde. Sesli fonksiyonu var, kendisi yok.
Ben şöyle diyorum hocam. Bizim şimdi her namaz vaktini adeta fethetmemiz gerekiyor. Yani kendimizi söküp almamız lazım. Yani evet. İşte o dış dünyadan. Çünkü iklim yok yani.
İklim yok. Dolayısıyla bizim için çocuğun namaz eğitimi belki 14 senedir.
Evet.
Yani 25 yaşına kadar namaz kılmıyor dememek lazım çocuklar için. Eğitim devam ediyor.
Evet. Belki ona da başka bir şey hocam. Yani daha ilk yaşlardan itibaren çocuğun dünyasını namaza hazırlamak, değil mi? Amentü'yü o manada, yani Amentü'den gelirsek, Amentü'yü de çocuğa o manada kazandırmak lazım. Yani çocuk 7 yaş, 10 yaş, evet dış iklim çok şey ama yani böyle namaza uygun bir iklim olmasa da en azından kendimiz öyle bir hassasiyet sahibi olmalıyız mı diye.
Vallahi yani. Benim kanaatim, yani bu konuyu hep iman ekseninde düşünüyoruz.
Müslüman, namaza geleceğiz ayrıca mı?
İnşallah. Yani Müslümanlar olarak biz azınlık ruhuyla yaşadığımız sürece kazanıyoruz.
Evet.
Devletiz, piyasa biziz deyince batıyoruz biz.
Hocam bunun üzerinde duralım. Çok önemli bir şey söylediniz. Çünkü bunu da açmak lazım.
İnşallah.
Yani kısa bir aradan sonra İnşallah. Devam edelim inşallah. İnşallah. Birinci bölümde azınlık ruhuyla hareket ettiğimizde kazanıyoruz. Ama ortam bizim falan dediğimizde de dağılıyoruz gibi bir ifade kullandınız.
Örneği çok basit. Evet. Ashab-ı kiram bile evet. biziz deyince kaybettiler. Kur'an'da öyle diyor zaten.
Evet.
Yani Mekke-i Mükerreme'de yani Bilal'i kovalıyorlardı, Ammar dayak yiyordu vesaire filan. Ama gökleri imrendiren bir dehşet manzarayla Allah'ın rızasını kazanıyorlardı.
Yani evet.
dayak yiyoruz, kovalanıyoruz, biz yokuz. Harem-i Şerif'e sokulmuyoruz, Kabe'nin eteğinden uzak tutuluyoruz biz. Ruhu Bilal'leri daha sonra Kabe'nin üstüne çıkıp ezan okuyacak hale getirdi.
Evet.
Fakat Hüneyn gününde biz varız artık.
Ya,
biz
evet.
varız, biz iktidarız.
Evet,
tam şimdiki
evet.
anlamıyla biz iktidarız. Hani
evet.
günübirlik siyaset olarak söylemiyorum. İktidar kelimesi Hı-hı, anlamında
bir
söylüyorum.
Güç sahibiyiz. Yani evet.
Biziz söz sahibi.
Güç bizde.
Ekonomide varız.
Evet.
Şurada varız. Diye düşündükleri zaman Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hani o bakışınız ne oldu? Dünya size dar geldi diyor.
Dar geldi.
Sonucu evet. çok kötü oldu.
Evet, evet.
Yani Müslümanların Elif cüzü okumalarının yasak olduğu, jandarmanın ev bastığı zamanlarda faiz ne kadar içimizde vardı.
Evet.
Şimdi Müslümanların da sanayisinin olduğu güç kuvvet zamanında Müslümanların faizle ilişkisi ne durumda?
Hocam bu da ayrı bir başlık bence. Yani güç kuvvete sahip olunduğu zaman Amentü'yü unutmamak, temel değerlerimizi unutmamak, Müslümanca yaşamak. Yani bunun problemleri neleri de bir başka programda konuşalım istersen.
Ama
çünkü
bunu ben çocuklarımıza evet. namaz eğitimi, iman eğitimi aşılamada
oraya
açtım.
Gelmek için evet.
Oraya tekrar geri döneyim. Bir anne baba yasak yok elhamdülillah çok şükür. Camide yakın bize. Zaten İmam Hatip'e de götüreceğiz 5. sınıfta çocuğu diye düşündüğü an kaybetme sürecine giriyor.
Evet.
Hayır. İmam Hatip'in yan binasında da oturuyor olabiliriz.
Evet.
Her sokakta 3 tane camimiz olabilir. Güzelim kardeşim benim. Şeytan için sistem değişmedi. Hala havadan damarlarımızın içinden dolaşacak güçle şeytan bizimle uğraşıyor.
Evet.
Biz İmam Hatip'lerin yakınımızda caminin işte camiye çocuğu gönderiyoruz. İşte yasaklar kalktı da şeytanın da zincirlendiğini zannediyoruz. Şeytan için hiçbir sistem değişmedi. Bu sefer şeytan şehveti daha rahat gıdıklıyor.
Evet.
Caminin varlığını bile şeytan kendi lehine kullanıyor.
Nasıl hocam?
Cami yanı başımızda diyor.
Hı hı.
Camiye 5 vakit göndertmiyor seni ama.
Evet. Yani Kur'an'da o şey var malumunuz. Yani şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Allah affeder diye aldatmasın ya, şeytanın hakikaten oyunlarına gelince.
Yani biz hedefimizi işte filan dönemde filan zihniyet iktidardaydı da bizi çok baskı altında tutuyordu zannediyoruz. Hiçbir zaman filan iktidar, Siyonizm değil bizim asıl düşmanımız.
Evet.
Onlar şeytanın piyonları.
Evet.
Asıl savaşı şeytan yapıyor bizimle.
Evet.
Dolayısıyla biz şeytan üzerinden bir siyaset gütmek zorundayız. Günü birlik karşımıza çıkan düşmanlar, yani o günkü adı filan zulümdü, bugünkü adı filan zulüm oluyor. Ama neticede şeytan sabah namazına kalkmayan bir gençlik istiyor.
Evet.
Şehvetine uçkuruna düşkün bir gençlik istiyor şeytan.
Evet.
Bu nedenle mümin hep azınlığım ben, garibim bu dünyada, bir ağacın altında dinleniyorum gideceğim.
Evet.
Şeklinde düşünür, kazanır. Oh be rahat edeyim düşünür, kaybeder. Bunun en psikolojik örneği şudur. Okula geç kalan öğrenciler uzaktan serviste gelen öğrenciler değildir. Okulun arka sokağında oturan öğrencilerdir.
Evet, çok ilginç bir şey.
Camiye de geç kalanlara ben dikkat ediyorum. Arka caddeden gelenler vaktinde geliyorlar. Caminin iki bina ötesinde oturanlar farza zor yetişiyorlar.
Evet, biri hazırlanıyor.
Yani rehavet hastalığı.
Saat hassasiyeti, tedirginliği var.
Öbüründe gerek duymuyor. Burası zaten.
Evet.
Burası dediğin hiçbir yer senin değil zaten.
Evet. Hocam şimdi bu aslında tabii biraz İslami hassasiyeti bulunan insanları da değerlendirmiş oluyorsunuz. Bir de yani kendini İslam camiası içinde gören ama hani amentü çok da gündemine yeterince girmeyen insanlarımız var.
Maalesef.
Yani onu da belki konuşmamız lazım. Yani evet kendini Müslüman olarak tanımlıyor. Allah'a inandım diyor mesela. Ben yani öyle zaman zaman medyada da şey yapıyoruz. Ben inanırım diyor mesela. Ben inanırım. Ya bir kısmı mesela ben öldükten sonra dirilmeye inanırım diyor. Şimdi yani onların da sanki bence şu amentüyü bir yeniden okumak. Yani o ince ince yazılmış şeyleri değil mi? Yeniden okumak. Yani öyle bir toplumsal kesim olduğunu da sanıyorum ki düşünmek lazım yani.
Zaten öbür türlü biz mevcudun üzerine bir daha yığma yapmış gibi olur. Bilene bildirmiş gibi oluyoruz. Bir başlama noktası açısından gündeme getireyim. Meal yazan bir hocama mealimde bir hata buldun mu dedi. Estağfurullah hocam dedim. Ama dedim su-i edep olmazsa ben bir iki itirazım var dedim. İman kelimesini inanan olarak tercüme etmişsiniz dedim.
Hı hı.
Mümin başka, inanan başka dedim.
Evet.
Filan takımın şampiyon olacağına mümin olmuyor kimse, inanıyor.
Doğru.
İnanma kelimesi imanın karşılığı değildir.
Evet.
Bizim imanı sözlükten başlayarak bir kere daha ortaya koymamız lazım. Yani meleklere, kadere inanıyor olmak başka şey, iman ediyor olmak başka şey.
Nasıl anlamalı hocam? Nasıl? Biraz açalım onu.
Mesela ben filanca devletin, filanca gücün büyüklüğüne iman etmiyorum. Ama beni ezdiğine inanıyorum. Görüyorum, gördüğüm şeyi inkar edemem ama benimsemiyorum.
Evet.
İman etmek benimsemektir.
Evet.
Allah'ın varlığını herkes kabul ediyor. Melekleri herkes kabul ediyor. Ne olacak ki gökler melek dolu olsun, bana ne zararı
evet.
var? Yanı başımda, omuzumda melekler hissetmeye iman diyoruz biz.
Evet.
Filanca inanan insandır başka şey, iman eden insandır başka şey. Mesela biz İsa Aleyhisselam'a iman ediyoruz. Varlığına iman gereği bakıyoruz. Hristiyan diye bir grubun varlığına inanıyoruz sadece. Öyle bir grup vardı dünyada diyoruz. Ama şu adamı mümin kardeş olarak görmüyorum.
Evet.
Onun İsa Aleyhisselam'a bakışını iman kabul etmiyorum.
Evet.
Neden? Çünkü o kendi şekline soktuğu bir İsa'ya inanıyor.
Evet.
Bense şeklini bile bilmediğim İsa'ya iman ediyorum.
Evet.
İman kavramımızın biraz daha orijinale doğru gitmesi gerekiyor.
Bu şey ayeti kerime hocam, hani Hucurat suresi 14. ayeti kerime, yani Arabi geliyor peygamberimize iman ettik diyor. Kullem tu'minu. iman etmediniz de diyor Allah Teala. Şimdi oradaki Arabi kavramı bugün nereye oturuyor? Yani iman ettik. Hayır, siz iman etmediniz. İslam dairesine girdiniz. İman henüz kalplerinize nüfuz etmedi. Bugün nasıl bir insan tipine tekabül ediyor buradaki şey? Coğrafi... Ve bizim o ayetten anlamamız gereken şey ne?
Şimdi bir defa coğrafi olarak, yani bir coğrafya olarak Arabi şehirden uzak yaşayan, bugünkü Türkçe'de Bedevi dediğimiz evet. kesim. Yani Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oluşturduğu doğal medresede yetişiyor ashab-ı kiram. Her yer medrese zaten. Evet. Ağaçlar bile dile geliyor deyim yerindeyse. Ama öbür taraftan bakıyoruz, dışarıdan günübirlik Medine'ye gelmiş birisi. Yeni bir din var. Ben de iman ettim diyor.
Evet.
Bu imanını ilan ediyorlar. Ama iman biraz önce dediğimiz gibi Muhammed Aleyhisselam peygamber olarak gönderilmiş. Ha ya, gönderilmiş, doğru, biz de kabul ettik demeye iman demiyor Allah Teala.
Evet.
Muhammed Aleyhisselam'ın varlığını kabul etmeyi Müslümanlık olarak görüyoruz. Evet. Siz pozisyona ayak uydurdunuz.
İslam diyor. Dairesine ha,
Medine'ye girdiniz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem konuşulduğu ortama girdiniz. Henüz damarlarınızda Muhammed'in teslimiyeti yok.
Evet.
Onun için şöyle diyebiliriz ayeti bizim anlamamız açısından. Yani insanın doğal olarak bir hastanenin kapısından girme süreci var. Sonra da damarına şırınga ile bir şey takılıp hastaneden ona verilecek bir ilacı bünyesine alması söz konusu. O ayet çok açık bir şekilde, siz hastaneye girdiniz ama henüz aşınız yapılmadı sizin.
Evet.
Siz hala ilacı almadınız.
Almadınız.
Alacak olsaydınız bir defa Peygamber Aleyhisselam'ın önüne gelip paldır küldür konuşmazdınız bir defa. Onun önünde oturmayı henüz öğrenemediniz.
Evet.
Daha protokolü bilmiyorsunuz siz.
Gibi, evet.
Gibi örnekler verebiliriz. Ayetin biraz daha iniş sebebinin ayrıntıları var şüphesiz. Demek ki İslam, Müslümanlık, iman böyle yavaş yavaş özüne doğru, merkez noktasına doğru gidilen bir süreçte gidiliyor.
Evet.
Nitekim ashab-ı kiramda bir önceki bölümde konuştuğumuz gibi belli şeyleri sordular. Bu böyle mi olacak ya Resulullah dediler. Ben bunu anlayamıyorum dedi. Kadınlar geldi, özel sorular sordular. Bunu bana izah et dedi. Yani bu bir eğitim süreci. Ashab-ı kiram son dakikaya kadar eğitildiler hep. Evet. Onların eğitimini biz toplam olarak aldığımız için işte hemen bir dakikada amentüyü özetliyoruz. İman budur diyoruz. 23 yıl bizde 23 saniyeye indi.
Evet.
Yani
evet.
Onlar adım adım tuğla tuğla bu binayı oluşturdular. Biz gittik müteahhitten tuğlayı hemen tek tek dizmeden aldık binamızı, evet. iman evimizi kastederek söylüyorum. İman konusunu bir böyle çocuklarımızı öğretir gibi, hani işte yeni iman edecek birini öğretir gibi kelime-i şehadet getiriyorsun. Sonra da şu şu şu ilkeleri kabul ediyorsunla başlatıyoruz.
Başlatıyoruz, başlatıyoruz sadece, evet.
Sonra mümin iman ehli ise Kur'an'a dönecek. Peygamber Aleyhisselam'a dönecek. Ve ben özellikle teknoloji çağında imanın belki de bir numaralı şartını yine ashab-ı kiram döneminden örneklendirmek istiyorum. Malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret buyurduğunda, yani hicret ettiğinde, hicret imanın şartlarından biriydi.
Evet.
Mesela iman edip Taif'te kalsan kabul etmiyordu Efendimiz,
evet,
bunu.
Evet.
Tam 8 sene böyle devam etti bu.
Evet.
Mekke fethedilince artık hicrete gerek kalmadı buyurdu Efendimiz. Her yer İslam oldu çünkü.
Evet.
Yani steril bir alan var Medine sadece o.
Evet.
Onun dışında imanı korumak çok zor. Ben bundan esinlenerek, yoksa evet. bir akide kitabı konusu değil bu, esinlenerek söylüyorum. Bu asırda, şu internet çağında müminin cemaati olacak. Yalnız kalan iman koruma iddiasında bulunamaz. Çok zor.
Cemaat bir tür, yani steril alan
vazife sağlıyor bize. Evet. Yani bu cemaatle neyi kastediyorum? Adına tarikat denebilir. Çok güzel. Zaten geleneğimize uygun olan da odur. Adına vakıf denebilir. Adına dernek denebilir. Bir imam efendinin camideki halka, ders halkası denebilir. Fıkıh halkası, ilmuhal halkası denebilir. Ama mümin işine, evine, evinde televizyonun başına gittiği sürece yalnızdır.
Evet.
Çünkü
başka bir iklimde.
Yani steril alanda değil. Tamam değil, imanına evet. Yine en başta ne dedik? İman pazarlığı yapmıyoruz.
Belki şu da var hocam. Yani belki bütünüyle bir steril alan oluşturmak da yani bu zamanda kolay değil. Ben bazen şöyle diyorum. Yani bizim şu duvarlarımız elektromanyetik şeylerin girmesine mani olamıyor. Ama hiç olmazsa bir çaba değil mi? Bir irade var. Yani o İslam'ın yaşanmasına hassasiyet gösteren alanlar.
Gaz maskemiz cemaatimiz.
Evet.
Gaz maskemiz.
Evet, çok güzel.
Yani gazlı bir ortam ama evet. Biz maskeleniyoruz. Neden?
Evet.
Çünkü bir defa irademizle bir hoca efendiye gidip elini öpüp ben senin sözünü dinleyeceğim dediğimiz zaman
evet.
Bu şeytana karşı bir üstünlüktür. İrademi evet. İkinci bir insana teslim ediyorum. Bana şunu yapma diyor.
Evet.
Bunu yap diyor. Şeytana güçlü bir savaş cephesi açmış evet. Olurum. Evde bunu koruduğum zaman hanımım bana emri bil maruf nehyani münker yapamayacak. Kocam yapmakta zorlanacak. Çocuklar baba yanlış yapıyorsun. Anne sizinki sünnete uygun değil diyecek halleri yok. Dolayısıyla mesela
diyebilsek keşke değil mi? Onu da söyleyelim bence hocam. Yani birbirine aile fertleri de birbirine böyle bir hukuk oluştursalar.
Ben de size bir keşke çekeyim oturalım. Yani çok hocam. Zor. Keşke olsa üstelik.
Evet,
yani
evet.
Baba sözü çocuğuna söz söyleyebiliyor mu ki? Doğru. Çocuğu babasına söz söyleyemez.
Doğru, evet.
Yani mesela
dışarıdan bir yani şey daha
en basit örnek
oldu,
yani evet. Bir sigara bırakma bile bir cemaat içinde daha kolay.
Doğrudur.
Yani arkadaşlar bu sigarayı bırakalım artık sözünün etki gücü başka.
Doğru.
Çocuğun baba sen sigara içiyorsun rahatsız oluyoruz demesi başka. Çık git öbür odaya diyecek.
Evet.
Otoriter bir alanda söz dinlemek çok zor.
Doğru.
Evet mümin için Allah'ın emri ise söz konusu olan amennâ sadakne çocuk da söylese biz.
Evet.
Ayeti kim okursa evet. Okusun ama zaten biz iman dozajını artırma savaşı yapıyoruz bu arada.
Evet, evet.
Konumuz ne bizim? Bir başlangıç noktasından Ebu Bekirleşmeye doğru bu imanı nasıl götürebiliriz diyoruz.
Evet.
Yani kitap okumayı öneremiyorum.
Evet.
Kitap bitti. İnternetten filan hocayı dinle diyemiyorum. Onu dinlerken yan tarafta çıkan reklamların belası yetiyor zaten. Camiye git diyemiyorum. İmam efendilerde o heyecan olmayabiliyor.
Evet.
Çok.
Ya bu sözlerinizden her birimizin yani diyelim İmam Efendi'nin alması gereken bir şey var. Yani evlerimizin alması gereken bir ders var tabii.
Bir gün
evet.
Antalya'nın bir ilçesinde konuşma yapıyordum. Konuşmadan sonra bir genç yanıma geldi. Hocam dedi yarın imamlığa gidiyorum dedi. Tayinim çıktı bana nasihat et dedi. Sen biraz evet. Yanıma gel bakayım dedim. Kalabalıktan çıkardım. Yavrum dedim iyi düşündün mü dedi. Dedi hocam çok düşündüm dedi. Çok da mutluyum dedi. Aklın yerinde mi dedim. Anlamıyorum hocam dedi. Baskı altında mısın dedim. Dedi hocam anlayamadım dediğinizi dedi. Yavrum dedim son kararın mı dedi. İyice heyecanlandım. Dedim bak yavrum. Bugüne kadar kendi namazından sorulacaktın dedi.
Ya evet.
Bundan sonra arkandakilerin namazı da senden sorulacak dedim. Bunu dedi Müftü Bey söyledi dedi gittiğimde. Onun söylemediği bir şey daha var ama dedim. Sen nereye gidiyorsun dedim. Bir ilçe ismi söyledi onu söylemeyeyim teşhir etmiş olmayalım
evet.
Yavrumuzu. Çünkü çok heyecanlandı ve
evet,
gözyaşıyla evet. Ayrıldı bu konuşmadan.
Evet.
Filan yere gidiyorum dedi. Ne nüfusu var oranın dedim bilmiyorum dedi. Herkes camiye gelecek mi dedim. Zannetmiyorum ben gittiğimde camide 5 kişi vardı dedi. Bak o 5 kişiye namaz kıldıracaksın. Orada 100 kişi daha varsa kıyamet günü Allah onları da sana soracak. Onları niye namaza çağırmadın, almadın camiye
evet,
diye.
Evet.
Sen kılanların imamı, kılmayanların sorumlusu olacaksın kıyamet günü. Onun için iyi düşündün mü dedin. Gitmeyeyim mi hocam dedi. Dur dedim. Onu demiyorum sana. Aklını başına al diye diyorum. Çocuk duygulandı.
Evet tabii.
Şimdi imam efendi diyoruz yani camiye gelenler abdestini kuvvetli alıp iyi bir namaz kıldırmak yetmiyor ki. Kılmayanları kim camiye getirecek?
Evet.
İmam
evet.
Dururken tapu dairesi müdürü namazı çağırmayacak insanlar herhalde.
Evet.
Yani İslam devleti de olsa Ömer bin Hattab radıyallahu anh başımızda da olsa imamlar gene mesul olacak bu işten. Laik devlette de imamlar mesul.
Tabii evet.
Yani bu sebeple çok görev imama da, müezzine de, babaya da, anneye de düşüyor. Adem Aleyhisselam'dan beri de böyle bu ama.
Evet.
Ömer bin Hattab da tek başına bu işleri yapmadı. İmamları güçlü tuttu. Herkes kendini imam hissetti. Herkes kendini dininin görevlisi, imamı hissetti. Her baba çocuğunun yedirmek kadar imanından da mesul olduğunu düşündü. Binaenaleyh biz mümin olarak...
Şöyle hocam, 2-3 dakika var. Öyle amentü hassasiyeti üzerine dinleyenlerimize şöyle birkaç madde söylesek diye düşünüyorum.
O zaman şöyle özetleyelim üstadım. Amentü bizim nedir? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman ve kadere iman.
Evet.
Bunu şöyle anlayacağız biz. Ben ticaret mi yapıyorum? Anne miyim? Baba mıyım? Her yerde benim kan tahlilim olmalı. Nasıl doktora gidiyorum, sağlık tahlili yapıyorum, İmanımı da tahlil edebilirim. Mesela çocuğu okula götürüyorum, mesela bakkala gidiyorum. Her yerde yanımda mı Allah? Melekleri yanımda hissediyor muyum? Peygamberimi sünnetiyle başımda, gözümde hissedebiliyor muyum? Kur'an yanımda mı? Bunun ahiret dönüşümünü düşünüyor muyum? Sonunda da her şeyin hükümranı olan Allah'ın dediği oluyor. Benim dediğim değil diye kadere teslimiyetim var mı?
Evet.
Bu 6 nokta üzerinde, hani kolesterol ölçümü siz yaptırıyor musunuz bilmiyorum.
Zaman zaman.
Şusu bu HDL'si, LDL'si oluyor,
evet,
ya.
Evet.
İşte bunlar bizim kan tahlilimiz.
Evet.
Yani en büyük felaket anında bile ben hatalı değilim. Beşerin yapabileceği her türlü tedbiri aldım ya. Buna rağmen başımıza bu felaket geldi. Rabbimin kaderiydi bu.
Evet.
Dediğimiz an imanın 1/6 biri garanti demektir.
Evet, evet.
Benim filan trafik kazası oldu. Bu kazada öbür taraf haklı çıktı. Ama aslında ben haklıydım. Öbür taraf gücünü, kuvvetini kullandı ve ben maddi zarar ödedim. Bu iş böyle bitti demiyorum. Asıl mahkemeye intikal ettik. Temyiz mahkemesine gidiyoruz.
Evet.
Dedi, ahireti imanım garanti elhamdülillah. Evet. Ev aldım. Ev satın aldım. Hanımımla, eşimle, çocuklarımla evi beğendik. Çıkarken eşim dedi ki, bu evin tuvaletlerinin kıblesi yanlış.
Yanlış, evet.
Benim peygamberim kıbleye karşı oturmayın diyor. Bu daire çok güzel ama sünnete uygun bir daire bakalım biz. Velev ki 5 lira pahalı olsun. Peygamber'e imanım canlı duruyor.
Evet, çok güzel.
Peygamber'e imanım çok canlı güzel duruyor. Bir gün babamın namaz kıldırdığı camide cam kırılmış. Çok da yeni bir izolasyonlu cam yaptırmıştık. Babam dedi ki, ne oldu bu cama dedi. Baba dedim, kimin kırdığı görülmemiş dedi. Döndü dedi, yazıklar olsun. Bir de hocasın dedi. Ne demek kimin gördüğü kırım? Var mı şu kainatta kimsenin Görülmeyi. Görmediği bir şey dedi. Biz görmedik de dedi.
Evet, çok
biz
güzel
görmedik de dedi. Güzel. Şimdi bir pozisyon oldu. O pozisyonda biz melekleri de koltuk ayırmıyoruz ama onlar da burada hissediyoruz.
Evet, evet.
Yani
yanı başımız.
Şahit yoktu. Ne demek, melekler vardı ama tutanakları yanımızda değil bizim.
Evet.
Meleklere iman ediyor.
Evet.
Bu çok önemli. Bir kıssayla isterseniz özetleyeyim. Hani Ömer bin Abdülaziz'in nenesi var bir tane.
Evet.
Asım, Ömer'in oğlu Asım'ın hanımı var. Şu meşhur Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın gece teftişinde süte su.
Evet,
İbn
evet.
Asakir'in tarihi Dimeşk'inde bu olay.
Evet.
Menkıbe değil yani, tarihi kaynağı var. Orada o kızcağızın Ömer'in dikkatini çeken sözü var. Annesi Sukat diyor. O da diyor ki, anne Ömer'in yasağı var diyor. Su katamayız sütümüze diyor. Kızım bu karanlıkta Ömer göremez diyor. Ama gündüz gören Allah görüyor şimdi diyor.
Allah. Evet.
Amenti ortada.
Evet, evet.
Çünkü
evet.
Ömer'in gözü görmüyor ama Allah görüyor.
Allah görüyor.
Allah evet. görüyor. O kızcağızı işte Ömer, bu gelin denen bu.
Evet.
Bundan gelin olur evet. diye düşünmüş. Çünkü İmanı kamil kızcağız.
Evet.
Yani beni gündüz görüyorsa Allah, Allahsa o gece de görüyor.
Gece de görüyor.
Gece. Evet. Karanlıkta da görüyor. Aydınlıkta da gören Allah diye iman ediyoruz. İmanımız bizim, bu 6 esasımız her an test yapılabilir. Her an test yapılabilir. Yani yatak odasının kapısını kapattığımda yalnız hissediyorsam kendimi başka şey. Rabbimle, meleklerle ama izinli bir ortamda hissediyorsam başka bir şey.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Aslında bu iman umdelerinin her birini bundan sonraki programlarımızda biraz daha yakından İnşallah. Yani Allah'a iman gerçekten nasıl olmalı? Diğer işte iman esasları, onları daha sonraki programlarımızda inşallah konuşalım. Haftaya beraber olacağız inşallah yine.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyorum ve haftaya birlikte olmak üzere sevgili dinleyicilerimize hayırlı günler diliyorum.
Erkam Radyo'da Ahmet Taş Getiren ve Nurettin Yıldız'la İslam'dan Hayata Ölçüler programını dinlediniz.